Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten sonda, ilkte, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pakehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 28 Azar 1401, Hicri Kamer'e 24 Cemadülevver 1444 ve Miladi Takvim'de 19 Aralık 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Futbol Dünya Kupası Filistin'e destek alanı ve Batı Asya Gelişmeleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla, ben de arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
...2022 Dünya Kupası'nın galibi Arjantin oldu. Fransa'nın Dünya Kupası finalinde kaybetmesi Paris ve diğer şehirlerde karışıklıklara sebep oldu. Reisi uyumlu ülkeler arasındaki işbirliğini genişletmek, emperyalist cephenin baskısını etkisiz hale getirmenin yollarından biridir dedi. Galibaf, Amerika düşman olduğu her ülkeye yaptırım uyguluyor derken, İran ve Nikaragua Dışişleri Bakanları iktisadi ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptılar. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü CIA Başkanı'nın iddialarına sert tepki gösterdi. İran, Irak'taki terör saldırısını kınadı. Rusya, Ukrayna'da bir yerleşim birimini daha ele geçirdi. Şimdi haberler.
Dünya Kupası'nın final karşılaşmasında Arjantin Fransa'yı penaltılar sonucunda 4-2 mağlup etti ve Dünya Kupası'nı 3. kez kazanmayı başardı. Katar'ın ev sahipliğine düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda final mücadelesinde Lionel Scaloni'nin ekibi Arjantinli Didier Deschamps yönetimindeki Fransa Polonyalı hakem Sismon Marquinica yönetimindeki Khalifa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Arjantin penaltılarda 4-2'lik üstünlüğüyle Dünya Kupası'nı kazanırken Fransa ise turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Penaltılar sonucunda Arjantin kupaya uzanmayı başardı. Dünya basını Arjantin tarihi başarısını manşetlere taşıdı.
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası finalde Arjantin'e yenilen Fransa milli takımı oyuncularını sahada Fransa Cumhurbaşkanı Macron teselli ederken Paris ve diğer birçok şehirde yenilgiden dolayı olaylar çıktı. Fransız futbol takımının Katar'da oynanan Dünya Kupası final maçında Arjantin'e yenilmesinin ardından Paris başı olmak üzere Fransa'nın önemli şehirlerinde olaylar çıktı. Dün gece Paris'te ve bu ülke milli futbol takımının Arjantin'e yenilmesinin ardından isyancılar Erise Sarayı'na doğru ilerlerken bir çevik kuvvet polisi kalabalığa ateş açtı. Paris çevik kuvvet polisleri isyancıları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Onlarca isyancı da polis tarafından tutuklandı. Öte yandan Arjantin'in yıldız oyuncusu Messi 2022 FIFA Dünya Kupası'nın en değerli oyuncusu unvanına layık görüldü ve Dünya Kupası'nın altın top ödülünü Messi kazandı. Bu arada turnuvada 8 gole imza atan Mbappe en çok gol atan oyuncular sıralamasında zirvede yer aldı.
Özbekistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Asya Karate Şampiyonası'nın 3. günü Büyükler Kata ve Komite müsabakalarının yapılmasıyla sona erdi ve İran takımı 6 bronz madalya kazandı. İran'a göre bu yarışmalar Taşkent'in ev sahipliğinde tüm yaş gruplarında düzenleniyor. Bu sayede 3. günün sonunda İranlı karateciler 6 altın, 6 gümüş, 17 bronz olmak üzere toplam 29 madalya kazandı.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Nikaragua Dışişleri Bakanı'nı kabulünde ittifak halindeki ülkeler arasında işbirliğinin genişletilmesinin emperyalist cephenin baskısını etkisiz hale getirmenin yollarından biri olduğunu söyledi. Seyyid İbrahim Reisi dün Tahran'da Nikaragua Dışişleri Bakanı Deniz Moncada'yı kabulünde yaptığı açıklamada İran ve Nikaragua arasında iyi ikili ilişkileri ve iki ülke arasındaki uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde olumlu ve yapıcı işbirliğine başta Amerika olmak üzere emperyalist ülkelerin düşmanlıklarına karşı direnişe ve onların baskılarına atıfta bulunarak bu gibi sebeplerin aslında ikili ilişkiler ve işbirliğini derinleştiren unsurlardan biri olarak değerlendirdi. Reisi söz konusu kabulde Nikaragua dahil Latin Amerika ülkeleri ve İran'ın büyük kapasitelerini İran İslam Cumhuriyeti ile Latin Amerika arasındaki ilişkilerin geliştirmesi için uygun bir zemin olarak değerlendirdi.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Nikaragua Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede Amerikalılar kendi çıkarlarını gözeterek karşılarında dik duran her ülkeye karşı yaptırım kozunu kullanıyorlar ve her zaman İran'a müdahale etmeye çalışıyorlar dedi. Galibaf dün Tahran'da Nikaragua Dışişleri Bakanı Deniz Moncada ile yaptığı görüşmede Nikaragua'nın İran konusundaki uluslararası düzeydeki tutumları için teşekkür etti ve şöyle dedi. İki ülke arasında işbirliğini daha da geliştirmeliyiz ve bunun içinde ekonomi, tarım, enerji ve teknoloji alanlarında yoğunlaşmalıyız. İran Meclis Başkanı ayrıca bu konu İran ve Nikaragua için daha özel çünkü hem emperyalizm hem de Amerikan karşıtıyız. Ve şu anda her iki ülkede Amerika'nın acı masız yaptırımları altında ve bu konu ortak bir fayda. Galibaf ayrıca şöyle dedi. Amerikalılar kendi çıkarlarını istiyor. Kendilerine karşı çıkan her ülkeye yaptırım uyguluyor ve her zaman devrimci ülkelerin iç işlerine karışmaya çalışıyorlar. Nikaragua Dışişleri Bakanı da bu görüşmede iki ülkenin emperyalizme karşı mücadelede kazandığı zafer atıfta bulunarak şöyle dedi. Emperyalizme karşı mücadele İran Nikaragua'nın temelini oluşturan tarihi, fikri, siyasi ve kardeşçe bir çerçevedir.
İran ve Nikaragua Dışişleri Bakanları iki ülke arasında kapsamlı işbirliği programına imza attılar. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'ı ziyaret eden Nikaragua Dışişleri Bakanı Deniz Moncada ile bir araya geldi. Emir Abdullahyan ve Nikaragua Dışişleri Bakanı bu görüşmede İran ve Nikaragua arasında kapsamlı işbirliği programına imza attılar. İran Dışişleri Bakanı Nikaragua ile ekonomik ve ticari alanlardaki ilişkilerini en üst düzeye çıkarmaya hazır olduklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanı iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeyinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken siyasi alanda aralarındaki ilişkileri mükemmel düzeyde değerlendirdi ve şöyle dedi. Ticari ve ekonomik işbirliği iki ülkenin de üzerine daha fazla durulması gereken öncelikli konulardan biridir. İran Dışişleri Bakanı, İran ile Nikaragua arasında kapsamlı işbirliği programının imzalanmasını memnuniyetle karşıladı ve bu programı iki ülke arasındaki ilişkilerin genişletilmesi için yeni ve stratejik bir yol haritası olarak değerlendirdi. Nikaragua Dışişleri Bakanı da uluslararası forumlarda İran ve Nikaragua'nın işbirliği ve dayanışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkileri atıfta bulundu. İki ülke arasında son bir yılda imzalanan belgelere atıfta bulunan Nikaragua Dışişleri Bakanı iki ülke arasında kapsamlı işbirliği programına imza atarak ve İran ile Nikaragua arasında ilk ortak komisyonu yakın zamanda gerçekleştirerek iki ülke arasında ilişkilerin düzelmesini umduğunu dile getirdi.
İran Dışişleri Bakanı Katar Milli Günü münasebetiyle Katar Devleti ve halkını tebrik etti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Pazar günü Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'ye bir mesaj göndererek ortak kararlılık ve gayretle İran İslam Cumhuriyeti ile Katar hükümeti arasındaki ikili ilişkilerin daha ileriye götürülmesi ve iki millet arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi için pratik adımlar atılmalıdır cümlesine yer verdi. Katar Milli Günü 18 Aralık 1878'de Katar'ın kurucusu Şeyh Casım bin Muhammed bin Sani tarafından bu ülkenin kuruluşunun yıl dönümünü almak için kutlanıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerikan Casusluk Teşkilatı CIA Başkanlığı'nın İran ile Rusya arasındaki işbirliğine ilişkin iddiaların yanı sıra Ukrayna'daki savaşa bağlantılı olarak İran'a yönelik suçlamalarını asılsız olarak nitelendirirken bunun Amerika'nın İran'a karşı yürüttüğü propaganda savaşının bir parçası olarak niteledi. Nasır Kenani dün Amerikalı yetkililerin İran'a yönelik asılsız siyasi iddialarının ve yasa dışı eylemlerinin devamında İran ile Rusya arasındaki konvansiyonel savunma ve askeri işbirliğini sorgulamalarına dikkat çekti. Kenani, Amerikalıların yalan ve aldatmacaya dayalı propaganda kampanyasının İran üzerinde siyasi baskı kurmak, İran düşmanlığını körüklemek ve savaş kışkırtıcılığını örtbas etmek gibi çeşitli amaçlarla yürütüldüğünü söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü birçok kez duyurulduğu gibi İran ve Rusya arasında savunma işbirliği de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin ortak çıkarlar çerçevesinde ve hiçbir üçüncü ülkeye karşı olmaksızın İran ve Rusya arasında ilişkilerin gelişmekte olduğunu söyledi. Nasır Kenani, İran'ın dış ilişkilerini kendi ulusal çıkarları doğrultusunda düzenlemedi, uluslararası kanun ve düzenlemelere uyarak bağımsız hareket ettiğini ve kimseden izin almadığını vurguladı. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Başkanı William Burns, bu ülkenin diğer yetkilileri gibi son açıklamalarında İran'ın Rusya'ya Ukrayna ile savaşı kullanması için insansız hava aracı gibi silahlar sağladığını iddia etmişti. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı Başkanı PBC ile yaptığı bir röportajda şöyle dedi. İran ve Rusya arasındaki ilişkiler konusunda çok endişeliyiz. Tarih boyunca Ruslar ve İranlılar arasında çok fazla güvensizlik oldu ancak şimdi birbirlerine ihtiyaçları var.
İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi 3. Tahran Diyalog Forumu'nun bugün Tahran'da düzenleneceğini bildirdi. İran'a göre forumun açılış töreni İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer ülkelerden bazı yetkililerin Tahran'da bulunması ve konuşma yapmasıyla başlayacak. Bu ülke meclisinin ana konsepti İran İslam Cumhuriyeti'nin komşuluk politikası, dostluk ve güven inşası yaklaşımı olacak. Bu forumda 36 ülkeden siyasi yetkililer, düşünce kuruluşları ve araştırma enstitüleri, yöneticileri, düşünürler ve araştırmacılardan oluşan yaklaşık 70 kişi yer alacak. Bu toplantıya Tahran'da ikamet eden yerli düşünce kuruluşlarının yöneticileri, mülkelciler ve yabancı ajansların başkanları da katılacak. Açılıştan sonra bu forumun 4 toplantısında Batı Asya'daki son gelişmeler ve Fars Körfezi'ndeki güvenlik, bölgesel bağlantılar, enerji güvenliği, Ukrayna krizi ve bunun bölgesel ve küresel sonuçları ve Afganistan'da barış ve kapsayıcı hükümet beklentisi görüşülüp görüş alışverişi yapılacak.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami yeni araştırma reaktörünün inşaat çalışmalarına başlandığını duyurdu. Genç İranlı bilim insanları ve uzmanları endüstriyel ve tıbbi sektörlerde çeşitli tipte ve nükleer ekipmanları yapımında ve üretiminde önemli başarılar elde ettiler. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami muhabirimize verdi demişti. Yeni araştırma reaktörünün operasyonel faaliyete başladığını duyurdu ve şöyle dedi. Bu reaktör Tahran reaktörünü tamamlayacak ve onun yerini alacak. Muhammed İslami sözlerine şöyle devam etti. Son 4 yıldır bölgenin en büyük radyo ilaç üretim merkezi olacak Tetra merkezinin uygulama projesine hız verildi.
İran İslam Cumhuriyeti İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı en az 2 İran uydusunun uzaya fırlatılmak üzere olduğunu duyurdu. İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İhsan Zeripur gelecek 3 ay içinde en az 2 uydunun uzaya fırlatılacağını ve diğer uyduların da fırlatılmak üzere sırada olduğunu duyurdu. Serpur düğünü yerine verdiği röportajda Nahir 1 ve 2 uydularının son fırlatma durumu hakkında şunları söyledi. Bu iki uydu fırlatılmak için hazırlanıyor. Nahir 1 İran Uzay Teşkilatı'nın denetiminde İran Uzay Araştırmaları Enstitüsü'ne bağlı Uydu Sistemleri Enstitüsü'nde ülkede ilk kez tasarlanıp inşa edilmiştir. Aynı zamanda telekomünikasyon teknolojisine sahip manevra ve yörünge düzeltme yapabilen uydulardan biri olan Nahit 2 uydusu alçak irtifa telekomünikasyon sistemlerinin inşasında önemli bir adım olacak.
İran'ın Kum kentinde kimliği belirsiz kişiler soğuk silahla 4 din adamına saldırdı ve 4 din adamı yaralandı. Kum'da keskin bir cisimle 4 din adamı yaralanırken Kum kenti tıp fakültesi halkla ilişkiler konuyla ilgili yaptığı açıklamada dün kimliği belirsiz kişilerin kesici derece aletlerle saldırı sonucu 4 din adamının yaralandığını bildirdi. Habere göre yaralanan ve yüzeysel sıyrıklara maruz kılan 4 kişiden 2 kişi ayakta tedavi olduktan sonra taburcu oldu. Diğer ikisinin de genel durumunun iyi olduğu bildirildi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Irak'ın Kerkük kentinde meydana gelen terör saldırısını kınadı. Nasır Kenani dün Irak'ın kuzeyindeki Kerkük'te bazı Iraklı polislerin ölümüne neden olan terörist saldırıyı kınarken, Irak hükümeti ve milletine ve saldırıda hayatını kaybeden ailelere dert ortaklığını bildirdi. Dün Kerkük'ün Riyad bölgesinde Irak Federal Polisi'ne ait iki aracın patlaması sonucu 12 Irak polisi hayatını kaybetti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezayı destekleyen açıklama yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun hakkında açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası almasıyla ilgili henüz biten yargı süreci yasak yok. Asıl çarpıklık yargı sürecinin altılı masanın siyasi çekişmesinin mezesi haline getirilmeye çalışılmasıdır dedi. Erdoğan şöyle dedi. Bizim demokrasiye ve siyasetin meşru yöntemlerle yapılmasına olan bağlılığımızı kimse sorgulayamaz. En sert şekilde eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı olmuştur ama bu hiç kimseye hakimlere hakaret etme, mahkeme kararlarını tanımama hakkı vermez diye konuştu. Mardin'de tamamlanan bazı projelerin toplu açılış törenine katılan Erdoğan ayrıca konu bir şahsın hakimlere hakaret ettiği iddiasıyla aldığı mahkumiyet kararından ibaret dedi.
Türkiye'nin Libya ile Mısır'ın ülke sınırlarının uluslararası hukuka uygun olarak tespiti için iki ülkenin diyalog ve müzakere başlatmasını teşvik ettiği belirtildi. Diplomatik kaynaklar Mısır'ın Batı Deniz sınırlarının belirlediğini açıkladığı kararın Libya'nın kıta sahanlığını ihlal ettiğini söyleyen Ankara'nın müzakere önerisi yapıldığını duyurdu. Diplomatik kaynaklar Mısır'ın 11 Aralık 2022'de 9 coğrafi koordinatla tek taraflı olarak belirlediği Libya ile deniz sınırının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığına girmediğini ifade etti. Kaynaklar söz konusu deniz yan sınırının hangi sınırlandırma metoduyla belirlendiğinin özel ilgili coğrafi koşulların dikkate alınıp alınmadığının ve hakkaniyet ilkesine tümüyle riayet edilip edilmediğinin belli olmadığını vurguladı.
İbranice ve Arapça haber kaynakları Filistin'in Cenin kentinin güneyinde İsrail parlamentosu Knesset üyesini taşıyan bir otobüsün saldırıya uğradığını bildirdi. Siyonist kaynaklar sağcı fanatik Siyonist bir kişilik olan Itmar Ben Gafir liderliğindeki partiden Limor haritası taşıyan otobüsün Cenin'in güneybatısındaki Siyonist kasaba Mafo Dotan yakınlarında silahlı saldırıya uğradığını bildirdi. Habere göre Siyonist otobüsü ateş açılması sonucu yaralanan olmadı. Daha önce Siyonist kaynaklar Ekim ayında Batı Şeria'daki Filistin direniş güçlerinin toplam 916 kez İsrail askerlerini ve yerleşimcileri hedef aldığını bildirmişti.
Uluslararası insan hakları örgütleri Suudi Arabistan rejiminin bu ülkedeki ifade ve düşünce özgürlüğüne yönelik baskıcı eylemlerinin uluslararası insan hakları standartlarının ve yükümlülüklerinin açık bir ihlali olduğu konusunda uyardı. El Alem Televizyon kanalına göre Suudi Arabistan internet ve sosyal ağlar üzerinde sıkı kontrol uygularken terörle mücadele ve elektronik suç yasalarını ifade ve düşünce özgürlüğünü bastırmak için bir araç olarak kullanıyor. Uluslararası insan hakları örgütleri Suudi Arabistan'ın özgürlükleri bastırmak için internet ve sosyal ağlarda sıkı denetim uygulayan ülkelerden biri olduğu uyarısında bulundu. Bu ülkenin yetkilileri terörle mücadele ve elektronik suç yasalarını muhalefeti bastırmak için bir araç olarak kullanıyor.
Ve son haberimiz, Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Yakovlevka yerleşim biriminin Rus birliklerince kontrol altına alındığını bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, başkent Moskova'da Rus ordusunun Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemlerine dair açıklamalarda bulundu. Ukrayna'da çatışmaların devam ettiğini belirten Konashenkov, Rus güçlerinin Donetsk yönündeki ilerlemesi sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Yakovlevka yerleşim birimi kontrol altına alındı dedi. Konashenkov konuşmasına şöyle devam etti. Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 344 uçak, 184 helikopter, 2676 insansız hava aracı, 398 hava savunma füze sistemi, 7149 tank ve zırhlı araç, 931 çok namlulu roket atar, 3691 obüs ve havan topu, 7650 özel askeri araç yok edildi. Rusya'nın Belgorod bölge valisi Gladkov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine yönelik saldırı düzenlediğini bildirdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Birleşmiş Milletler'de Filistinlerin kendi geleceğini belirleme hakkı konusunda kararın onaylanması etrafında. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin milletinin kendi kaderini belirleme hakkını tanıyan ve onaylayan bir karar aldı. Filistin 1948 yılından beri günden güne coğrafyasının küçülmesine yol açan ve topraklarının %85'inin Siyonist rejim İsrail tarafından işgal edilmesine yol açan bir süreç yaşadı ve hala da yaşıyor. Bu durumun temel sebebi Siyonist rejim İsrail'in yayılmacı ve işgalci yapısı, büyük emperyalist güçlerin desteği ve Birleşmiş Milletler'in eylemsizliğini arkasında hissetmesidir. Birleşmiş Milletler'de Filistin halkının kendi kaderini belirleme hakkı konulu kararın kabul edilmesi, Filistin halkının coğrafi hakkını vurgulayan bir eylemdir. Bu karar, nerede olurlarsa olsunlar, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve özgürlüğe kavuşma hakkını vurguluyor ve bunu Filistin meselesine adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşmanın temel koşulu olarak görüyor. Bu bağlamda bu karara 168 ülke lehte, 6 ülke aleyhte oy kullandı ve 8 ülke oylamaya katılmadı. 168 ülkenin bu karara lehte oy vermiş olması, Filistin halkının belirli bir coğrafyaya sahip bir ülkeye sahip olmasına küresel desteğin olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas liderlerinden Hişam Kasım, bu karara verilen maksimum desteğin uluslararası toplum çevrelerinde Filistin halkının kaderini belirleme hakkını yerine getirmesi ve Filistin'in ortadan kaldırılmasından vazgeçilmesi gerektiğine dair artan inancı gösterdiğini söyledi. Kasım, Filistin topraklarının işgali ve Tel Aviv liderlerinin bu millete karşı saldırganlıkları ve kanlı suçları sebebiyle yargılanması gerektiğine de vurgu yaptı.
Bu karar ayrıca iki mesaj içeriyor. İlk mesaj, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünyadaki ülkelerin büyük çoğunluğunun Filistin ulusunun haklarını desteklemesi ve Siyonist rejimin işgalini kınamasına rağmen siyasi bir yaklaşım olmaksızın ve adalet çerçevesinde görevlerini yerine getiremeyen güçlerin egemen olduğu bir kurum olması ve süper güçlerin etkisi altında kalmasıdır. Buna rağmen Güvenlik Konseyi bu kurumun çoğunluğunun sesini duyamıyor. Birleşmiş Milletler'in Batılı üç daim üyesi Amerika, İngiltere ve Fransa'nın desteğiyle bu konseyi Filistin'i destekleyen ve Siyonist rejime karşı bir karar çıkarmaz. Bu üç Batılı üye ise Filistin meselesini Birleşmiş Milletler'in gündeme getirmesine izin vermez. İşgal rejiminin Filistinlere karşı işlediği suçların da ele alınması bu durumda pek olası değil. Bir diğer mesaj, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Filistin'i destekleyen bir karar alması yerinde bir davranış olsa da bu tür kararların Filistin meselesine ve Tel Aviv'in suçlarına bir etkisi yoktur. Çünkü uygulama garantisine sahip değildir. Bu ayın başlarında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Filistin lehine bir karar lehte oy kullandı. Birleşmiş Milletler bu örgütün büyük güçleri Siyonist rejime desteklemeyi bıraktığında ve örgütü itibarsızlaştırmaya yönelmediğinde Filistin meselesindeki pasif konumundan çıkıp daha dinamik bir rol oynayabilir. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki bu bağlamda Birleşmiş Milletler'e üye devletlerden Filistin ulusunu ve onun dokunulmaz haklarını desteklemek için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmelerini ve işgalcilere karşı pratik önlemler almalarını istedi.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Batı'da kadın düşmanlığı, Fransa'daki kadınların vahim durumu ve ihlal edilen haklar etrafında. Amerika'nın başını çektiği Batılı ülkeler her zaman kadınlar dahil insanların haklarını savunmaktan söz etmediğine rağmen istatistikler ve medya raporları bu hususta kadınların Batılı toplumlardaki vahim durumuyla ilgili görüntü çizmektedir. İnsan hakları alanında Batılı liberal sloganların baş sahiplerinden ve iddiacılarından biri olan Fransa'nın karnesi kadın ve kadın hakları alanında zor ve kabarık. Fransa İçişleri Bakanlığı'nın 2021'de kadın cinayeti istatistiklerine ilişkin yayınladığı rapora göre kocası tarafından öldürülen kadın sayısı %20 artmış durumda. 2021'de 122 kadın kocası tarafından öldürüldü ve eski kocalar da bu cinayetlerde önemli rol oynadı. Bu şekilde geçen yıl Fransa'da ortalama 2,5 günde bir aile cinayeti kayıtlara geçti. Daha önceki yıllarda olduğu gibi aile cinayetlerinin başlıca kurbanları kadınlar oldu. 2020'de çiftler arasındaki şiddet olaylarında 102 ve 2019 yılında da 146 kadın bu cinayetlerde ölmüştü. 2020 ve 2021 arasında ülkedeki aile içi şiddet %21 artış kaydetti. Bunların çoğu fiziksel şiddetten kaynaklandı. 2022'de kaydedilen 208 bin aile içi şiddet vakasında şikayetçi ve mağdur kalan karakola veya jandarmaya gitmiştir. Ayrıca Fransız toplumunu endişelendiren bir başka konu da iş yerinde cinsel taciz oranının yüksek olmasıdır. İnsan Hakları Savunucusu Enstitüsü'nün 2015 yılında yayınladığı araştırmaya göre her 5 kadından biri iş yerinde cinsel tacize uğruyor. Fransa'da kadınlar cinsel tacizlerin başlıca kurbanları ve aile, evlilik hayatı, iş yeri ve kamusal alanlar dahil olmak üzere hayatlarının her alanda bundan muzdarip ve rahatsızdırlar. Fransız Ulusal Nüfus İstatistikleri Enstitüsü'nün 2016 yılında yayınladığı bir raporda Fransa'da her yıl 600 bin kadının cinsel şiddete maruz kaldığı belirtiliyor. Şimdi bu sayı kesinlikle önemli ölçüde artmış durumdadır. Bu Avrupa ülkesinin siyasi arenasında önemli bir konu haline gelmiştir. Bu kapsamda kadın haklarının desteklenmesi ve onlara karşı şiddet meseleleri gündemdedir. Sonuçta durum kadınların lehine görünmüyor.
Temel olarak kadın haklarını sözde savunan Batılı ülkelerden kadınların durumuna bakıldığında bu ülkelerdeki kadınların kötü bir durumla karşı karşıya olduğu ve insan haklarının hiçe sayıldığı görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada gibi ülkelerde özellikle istihdam ve sosyal haklar açısından kadınlara yönelik ayrımcılık açıkça mevcuttur. Kadınlar ve erkekler arasında maaş ve istihdam açısından net bir eşitsizlik bulunmaktadır. Batı'da cinsel ve fiziksel şiddetin başlıca kurbanları kadın. Ve bu alandaki istatistiklere bakıldığında bu sorun açıkça görülmektedir. Aslında kadınlar Batı'da ikinci sınıf olarak görülüyor. Yaşamlarını sürdürmek için gerekli güvenceye sahip değiller. Batılı hükümetler tarafından ciddi bir şekilde desteklenmiyorlar ve hep reklam aracı olarak kullanılıp sadece erkeklerin kullanabileceği bir araç olarak görülüyorlar. Thomson Reuters Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada Amerikan kadınlar için güvensiz ilk 10 ülke arasında yer alıyor. En az 10 yılda değişmeden kalan bu durumdan bahsetmek mümkün. Aslında Batı medeniyet sisteminin ahlaki çöküşünün önemli örneklerinden biri de kadına yönelik baskı ve ayrımcılık meselesidir. Ve Batı ülkelerinde milyonlarca kadın aile içi şiddete maruz kalmakta. Kadının reklam işlerinde araçsal olarak kullanılması aile kurumuna yönelik tehditler ve her türlü anormalliklerin yaygınlaşması ve kadınların özgürlük biçiminde baskı ve cinsel sömürü kadınların fiziksel ve zihinsel gücü ne olursa olsun eşit çalışma koşullarında eşit olmayan ücretler, güvensiz çalışma, eğitim ortamları ve şartları, kadın istismar ve tecavüz istatistikleri ve iş yerinde ve okulda cinsel taciz, ırk ayrımcılığı, kadın mahpus sayısındaki artış ve onlara yönelik her türlü ihlal yüksek. Kurtaj yüzdesi, yoksulluk yaygınlığı, fuhuş ve kadın ticareti, ihmalin diğer tezahürlerinin yanı sıra Batı'da kadın hakları olarak kabul ediliyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 28 Azer 1401, Hicri Kameri 24 Cemadül Evvel 1444 ve miladi 19 Aralık 2022 Pazartesi. Müzik. 32 yıl önce bugün Hicri Şems'e 28 Azer 1369'da İran İslam Cumhuriyeti'nin Pakistan'ın Lahur kentindeki kültür ateşesi Sadık Genci, dünya istihbar güçlerine bağlı fitneci terör çetelerince silahlı saldırıya uğraması sonucunda şehit düştü. Şehit Genci, Pakistan'da 4 yıllık kültür ateşeliği sürecince İslam'ın yüce değerlerinden tanıtılması ve İran'la Pakistan halkları arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirmesi için büyük çaba harcadı. İslam'ı İran'a dönmenin eşiğinde ve Lahur'un kültürel ve edebi şahsiyetlerinin katıldığı devir teslim merasiminin dünya istihbari çizgisinde olan fırkacıların düzenlediği terör eylemi neticesinde şehit düştü. ...33 yıl önce bugün Hicri Şems'e 28 Azer 1368'de İranlı ünlü çağdaş şairlerden Abbas Yemini Şerif vefat etti. Yemini lakaplı Üstad Abbas Yemini Şerif Hicri Şems'e 1298'de Tahran kentinde dünyaya geldi. Gençken şiir söylemeye başlayan Yemini çocuklar için çeşitli hikayeler yazdı. Çocuk kulübünü kuran Üstad Yemini çocuklar ve gençler için birçok hikaye yazdı. Hicri Şems'e 1324'ten itibaren bazı şiirleri ilkokul ders kitaplarında yer aldı ve 1335'ten yeni kurulan Keyhan Berçeha dergisine müdürlüğü yaptı ve 1358'e kadar dergide çalıştı. Abbas Yemen'in Şerif İran'da yılın en iyi kitabını yazdığı için Hicri Şems'e 1346'da UNESCO Uluslararası Ödülünü aldı. Yemeni nihayet 28 Azer 1368'de 70 yaşında vefat etti. ...16 yıl önce bugün Hicri Kameri 24 Cemadül Evvel 1428'de önde gelen alim Hacı Hasan Kumi vefat etti. Hicri Kameri 3 sefer 1329'da Kutsal Meşir kentinde dünyaya gelen Hacı Hasan Kumi ilk eğitimini bitirdikten sonra Meşhed'deki önde gelen alimlerden feyizler aldı. Bu mücahit bir gün babasının ölümünden sonra Meşhed Dini İlimler Havzası'nı yönetmek için doğduğu kente geri döndü. Hacı Hasan Kumi kentinden birçok bilimsel eser geriye bıraktı. ...170 yıl önce bugün 19 Aralık 1852'de Amerikalı fizikçi ve ışık hızı kaşifi Albert Abraham Michelson dünyaya geldi. 1907'de Nobel Fizik Ödülünü aldı ve Nobel Bilim Ödülünü kazanan ilk Amerikalı oldu. Amerika Birleşik Devletleri Deniz Harp Okulu'ndan matematik derecesiyle mezun oldu ve daha sonra orada öğretmenlik yaptı. Girişim Ölçer adlı bir alet icat ederek ışık hızını ölçmeye başladı. Işığın hızını farklı yönlerde ölçerek ışık hızının ışık kaynağının hızından bağımsız olduğunu ve bunun sonucunda ışık dalgalarının uzayda eter adı verilen bir ortamda aktığı teorisinin geçersiz olduğunu gösterdi. Einstein araştırmasına dayanarak görelilik teorisini keşfetmeyi başardı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Asgari ücret toplantısı öncesi Türk İş iktidara res çekti. Masadan kalkarız.
Star.
Selçuk Bayraktar yeni projesini açıkladı. Gözümüzü oraya diktik.
Yeni Çağ.
İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır 17 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde tasarruf kampanyası başlasın başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Ülkemiz sıkıntılarıyla beraber israf denizinde yol almaya çalışıyor. Ukrayna'da devam eden savaş sonrası bütün dünya enerji krizine sürüklendi ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çoğu ülke kendi imkanları nispetinde tasarrufa gittiler. Dünyada tasarruf kampanyaları yapılırken Türkiye'de bu yönde ciddi bir adım atılmaması izah edilebilir mi? Koç Üniversitesi Ekonomi Profesörü Selva Demiralp haklı olarak şöyle demiş. Evlerde, alışveriş merkezlerinde, okullarda, merkezi ısıtma olan diğer mekanlarda sıcaklık neden bu kadar yüksek tutuluyor? Küresel bir enerji krizinin ortasındayken enerji tasarrufunu destekleyecek yönlendirmeler boynumuzun borcu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Sosyal medya hesabındaki bu haklı hatırlatma üzerine yorum yapan Batı takipçileri uyarıları da dikkat çekti. Bu uyarıların bir kısmı şöyle. Bankaya gidiyorum sıcaklık 30 derece. Siz yazın 30 derecede klima açmıyor musunuz diyorum burayı soğutmak için. Şimdi neden 30 yapmaya uğraşıyorsunuz? Ama anlayan yok. Ortam sıcaklığı 21-22 olmalı en fazla. Ülkeyi idare edenler bolluk içindeyiz. Avrupa'da o yok bu yok algısını sürdürdüğü müddetçe vatandaş tasarruf yapmaz. Çanakkale AVM'de 40 dereceydi mağazalar. 10 dakika duramadık içeride. Haklısınız. Çok doğru. Merkezi ısıtma olan yerler o kadar sıcak ki kışın ortası pencereler hep açık. Kesinlikle katılıyorum hocam. Yurtta kalıyorum. Ben sabah akşam klimalar açık. Asla tasarruf yok. Bu ekonomik şartlarda nasıl bu kadar rahat olabiliyorlar anlamıyorum. Isınması lazım evet ama sürekli açık olması çok sıkıntılı. Üniversitelerde boş sınıflarda kaloriferler açık oluyor kış aylarında. Her sınıfın ders programına göre açılıp kapanan bir ayarlama iyi olabilir. Yapılan yorumlara itiraz etmek mümkün mü? Ayrıca mesela boş sınıfların ısıtılmasına ihtiyaç var mı? Bilhassa lojmanlarda kaloriferlerin ihtiyaçtan fazla yakılması ve serinlemek için pencerelerin açılmasını kim izah edebilir? Maalesef bu meseleye böyle gelmiş böyle gitsin anlayışıyla yaklaşılıyor. Çok az bir gayretle büyük bir tasarruf elde edilebilir. Bir misal da mahallemizden verelim. Geçen gün gece vakti mahallemizdeki parktan geçtim. Park yenilenmiş ve adım başı ışıklarla donatılmış. Her yer gündüz gibi aydınlık. Belki insanlar hoşuna gidiyor ama bu hata ve ısraf değil mi? Sabaha kadar o lambaların yanması milletin malını israf anlamına gelmez mi? Kış aylarında boş kalan köylerdeki mesela Senoz Vadisi, Çayeli sokak lambalarının yanması da israftır, onu da unutmuş değiliz. Her adımda israfa hayır diyelim ve hemen bugün tasarruf kampanyası başlatalım.
Mustafa Balbay 17 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesinde senaryo enflasyonu başlıklı yazısına okuyucularla paylaşıyor. Enflasyonun sadece ekonomide olacak hali yok ya, elbette siyasette de olur. Bugünlerde Ankara'da metrekareye 4 senaryo düşüyor. İktidardan muhalefete nereye elinizi atsanız yabana atılmayacak bir senaryo sizi karşılıyor. Millet İttifakı önceki gün masadan platforma taşındı. 6 parti Saraçhane'de buluştu. Bu buluşma sürecinin her aşaması beraberinde senaryo üretti diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Akşener'in ilk giden siz olun heyecanı kamuoyunda büyük kabul görürken İmamoğlu'na ilişkin öteden beri söyledikleri de hemen yanına kondu. Sonuç, Akşener İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediğini ilan etti. Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane konuşmasında kimse İmamoğlu'nun İstanbul'a hizmet etmesini engelleyemez sözü Almanya ziyaretinin yanına kondu. Sonuç, Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na sen belediye başkanısın otur oturduğun yerde demiş oldu. İmamoğlu'nun kürsüden hiç inmemesi kendisini biraz da sunucu konumuna sokarken şu senaryoyu da öne çıkardı. Bu Ekrem Bey aldığı yetkiyi kolay kolay devreder mi? Cumhur İttifakı'nın senaryo gücünü de yabana atmamak gerek. Erdoğan'ın İmamoğlu kararından mutlu olmadığı, kendi dışında geliştiği kulisi birkaç ayrı kanaldan yürüyünce akla şunlar geldi. A. Sürecin sarayın istediği gibi gitmeme olasılığına karşı konu çatallaştırılıyor. B. Bu doğru olabilir. Son zamanlarda pek çok konu Erdoğan'ın bilgisi dışında gelişiyor. AKP içinde güç odakları belirdi. C. Yargıda MHP'nin ağırlığını da göz ardı etmemek gerekir. İmamoğlu hakimi daha önce Çakıcı'nın yeğenine beraat vermiş. D. Hiçbiri. Bütün ipler Erdoğan'ın elinde. Senaryoları yazıp yöneten o. Doğru şık olarak D'yi işaretlemek daha akılcı görünüyor. Bunların altına Erdoğan'ın bu benim son seçimim, son kez destek istiyorum dedikten sonra siyasetten hiçbir zaman çekilmeyeceğini açıklamasını da koyalım. İmamoğlu kararının ardından ne yatıyor sorusunun yanıtı da çatallı. A. Erdoğan'ın tek derdi var İstanbul. Hala bunun acısını yaşıyor. seçime Tevfik Göksu'nun İstanbul Belediye Başkanlığı'nda gitmek istiyor. B. Erdoğan'ın tek derdi var. Önümüzdeki seçimi kazanmak. İmamoğlu'nun adaylığını devre dışı bırakmak için yargı devreye sokuldu. C. Erdoğan seçimi kazanmak için İmamoğlu'nu engellemekten çok Millet İttifakı'nı parçalamak gerektiğini düşünüyor. Yasak bu yüzden geldi. D. Erdoğan rakibi belirleyecek partinin CHP olduğunu biliyor. CHP'yi ikileme sokmak, Kemalciler, Ekremciler diye bölmek istedi. E. Hepsi. Burada doğru şık sanki E. Senaryoları bırakıp görünen gerçeğe gelirsek. Yüzyılların birikimi atasözlerimizden biri şudur. Kurt kışı geçirir ama yedi ayazı unutmaz. 20 yıllık AKP iktidarından sonra geldiğimiz nokta değişim diyor. Erdoğan uzun zamandır millete sabır öğütlüyor. O sabır sandığa kadar. Bugünkü tabloda böyle bir iktidarın değil yeniden iş başına gelmek, barajın altında kalması gerekir. Devleti ele geçirdim, iktidarı bırakmam demek ne olursa olsun sürdürülebilir bir durum değil. İmamoğlu'na siyaset yasağının devamında HDP'yi kapatma davasının geleceği konuşuluyor. Bütün bunları toplarsak, atılan adımlar önümüzdeki seçimleri kazanma çabasından çok seçimi kaybedeceğini görüp çırpınmaya benziyor. Bu tür çırpınışlar da çıkıştan çok daha fazla batışı getirir. Siyasi tarihimizde bunun pek çok örneği vardır.
Tahran Radyosu.
Remzi Özdemir 17 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde Borsa'da ihale kime kalacak başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Borsa aylardır yükseliyor. Bir gün çeşitli sebeplerle düşüyor, ertesi gün tekrar rekor yükseliş kaydediyor. Dünya borsaları %3 düşüyor. Bizim borsamız o gün tam tersi %7 yükseliyor. Gırtlağa kadar %8-10 faizli devlet tahvili olan ve olası bir faiz artışında büyük zarar yazacak olan bankalar dolar bazında ucuz diye %200 primli fiyattan halen alıcı buluyor. İktidarın kontrolündeki kamu bankaları bile tavan tavan gidiyor. Peki borsa neden yükseliyor? Borsanın yükseliş nedenleri şunlar diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Dolar bazında çok ucuz. İyi de senin ülkende sağlıklı bir borsa yok ki dolar bazında hesap edesin. Her şeyin akıl dışı, iktisat dışı. TL ile alıp sattığın ve tamamen kendi içinde lokal döndüğün bir borsada hisselerin dolar bazında ucuz olduğunu söylemek ne kadar mantıklı. Hisseleri alan yerli yatırımcı, kurumsal tarafta yatırım fonları var, bireysel emeklilik fonları var. Yani bunların dışında tek bir lot yabancı alımı yok. Sana göre pahalı, hatta dolar bazında %100 pahalı hisseyi almak ne kadar mantıklı? Bugün kârı %200 artan şirketler enflasyon muhasebesine geçtiğinde ortada reel bir kâr olmadığı görülecek. Bunu herkes biliyor. O halde neyin kârını satın alıyorsun?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsüde Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsüde Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsüde kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Futbol Dünya Kupası, Filistin'e destek alanı.
Katar 2022 Futbol Dünya Kupası sona erken Dünya Kupası döneminde Katar halkının bölge Müslümanlarından hatta dünyanın diğer ülke halklarından Filistin'e gösterdikleri destek dalgası göz kamaştırıcı şekilde etkili oldu ve her geçen gün daha da yaygınlaştı.
Bu bağlamda hazırladığımız kısa sohbetimizi dinliyorsunuz.
Filistin şampiyon oldu. Bu birkaç haftadır Arap dünyasının sosyal ağlarında yaygın olarak kullanılan bir tabir Filistin'i 2022 Katar Dünya Kupası'nın şampiyonu ilan eden ağlar. Dünya Kupası ile ilgili haberleri takip ediyorsanız Filistin'den biraz daha uzakta Dünya Kupası sırasında Siyonistleri büyük hayal kırıklığına uğratan olayların yaşandığını fark etmişsinizdir. İngiliz Guardian gazetesine göre İsrail ve Filistin Katar Dünya Kupası'na katılmasa da Filistin'in Katar'da göz kamaştırıcı katılımı söz konusudur. Aslında 2022 Dünya Kupası Müslümanlara ve Filistinlilere dünyanın da en önemli spor etkinliklerinden birinde Filistin meselesini öne çıkarma fırsatı sağladı.
Middle East Eye internet sitesinde yer alan habere göre Filistin bayrağı 2022 Dünya Kupası etkinlikleri sırasında güçlü bir şekilde varlığını sürdüren bir sembol haline geldi. Öyle ki Arap takımlarının taraftarları stadyumlarda Filistin bayrağını dalgalandırmaya ve Filistin puşi kullanmaya büyük rağbet gösterdiler. Tunuslu, Suudi Arabistanlı ve Cezayirli taraftarlar maçlarda belirgin bir şekilde Filistin bayrakları taşıdılar ve hatta onu başörtüsü veya atkı olarak da kullandılar. Üstelik canımız ve kanımız Filistin'e feda olsun sloganı attılar. Bu arada Dünya Kupası'ndan haber aktarmak için Katar'a giden Siyonist rejim muhabirlerine röportaj veren Arap taraftarların Siyonist rejim işgalcilerinin illegal olduğunu vurguladıkları ve korsan rejim ile ilişkileri normalleştirmeyi ayıpladıkları görüntüleri sosyal medyada yayımlandı.
Bu taraftarların hikayesi Dünya Kupası'nın başlamasından kısa bir süre önce Filistin Dünya Kupası'nda kampanyasının başlatılmasıyla başladı. Stadyumlarda Filistin tişörtleri ve bayrakları dağıtmak, tribünlere Filistin elçileri yerleştirmek gibi bazı eylemler planladılar. Ayrıca Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası sırasında Filistinlilerin Siyonist rejime karşı faaliyetleri konusunda uluslararası farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli sosyal medya kampanyaları başlatıldı. Böylece onlarca ülkeden Filistin taraftarları bir araya getirilebildi.
Bu arada reklam tasarımcıları Dünya Kupası'nda Filistin'e nasıl destek verebilirsin adlı bir kampanyayı internet üzerinden yürüttüler. Bu bağlamda Filistin bayrağı ile başörtüler veya Filistin bayrağının renklerinde puşiler gelen öneriler arasındaydı. Bu kampanya Arap halkından ve Katar Dünya Kupası taraftarlarından basamaklarda, platformlarda, stadyumların etrafındaki sahalarda ve farklı takımların toplanma yerlerinde Filistin için tezahürat yapmalarını istedi. Filistin Dünya Kupası'nda hashtag sloganıyla gerçekleştirilen bir diğer girişim de Özgür Filistin ve Arap Kudüs temalı pankartların dağıtılması oldu. Ayrıca katılımcılardan Dünya Kupası'nda Filistin'e destek faaliyetlerini filme alıp belgelemeleri ve sosyal medyada yayımlamaları istendi.
Filistin'e destek için en sembolik girişimlerden biri olan Tunuslu taraftarlar 26 Kasım'da Tunus milli takımının Avustralya ile oynadığı maçın 48. dakikasında Filistin bayrağını da dalgalandırarak 1948 trajedisini andılar. Faslı taraftarlar ayrıca milli takımlarından Hırvatistan ile oynadığı maçı adalet aramak ve Şirin Ebu Akile'nin şehadetini anmak için bir fırsat olarak kullandılar. Hatırlanacağı üzere Şirin Ebu Akile bu yılın başlarında Siyonist rejimin Cenin'e düzenlediği saldırıyı haber yapmaya çalıştığı esnada Siyonist askerler tarafından şehit edilen Filistin asırlı bir muhabirdi. Katar Dünya Kupası maçları kapsamında futbol severler normalleşmeyi hayır posterler taşırken üzerinde Şirin Ebu Akile fotoğrafı basılan tişörtle giydiler. Tabii ki bu girişimler sadece Arap ve Filistinli taraftarlarla sınırlı değildi ve Arap olmaya veya Müslüman olmayanlar da bu harekete katılarak Filistin ülkülerine destek verdiler.
Fakat son günlerde Katar ülkesinde ve Dünya Futbol Kupası'nın organizasyonu sırasında Filistin halkına destek bağlamında tanık olduğumuz bu olaylar yaşananların sadece bir tarafı. Bu olayın diğer bir tarafı da var ve o da Siyonist rejime karşı muhalefet ve Filistin topraklarının bu işgalci rejim tarafından işgal edilmesidir. Birkaç Arap ülkesiyle ilişkileri normalleştirme konusunda başarılı olan ve diğer Arap ülkeleriyle ilişki konusunda umutlu olan Siyonist medya çevrelerinden Katar'da bulunan muhabirler, Dünya Kupası ile ilgili raporları hazırlarken bu ülkede bulunan insanlardan ve yabancı turistlerden beklenmedik ve şaşırtıcı bir tepkiyle karşılaştılar.
Haris gazetesi muhabiri bir haberde 2022 Dünya Kupası'nda futbol taraftarlarının Filistin'e verdiği güçlü destek konusunu incelemeye aldı. Gazete muhabiri Uzi'dan bir raporda Dünya Kupası sırasında Filistin'e verilen yaygın desteği atıfta bulunarak bu olaydan Tel Aviv liderlerine açık mesajlar gönderen bir olay olarak bahsetti. Uzi'dan şöyle yazdı: "Mesele Doha sokaklarında ve stadyumlarında Filistin bayrağının dalgalanması ile sınırlı değil. Katar stadyumunda üzerinde kalın ve büyük harflerle Özgür Filistin yazılı pankartlar ve billboardlar asılmıştır. Bu ise Dünya Kupası taraftarların geniş desteğiyle karşılandı."
Tahran Radyosu.
Uzi'dan ayrıca Katar'da göndere çekilen bayraklar arasında Siyonist rejim bayrağının olmadığına işaretle yazısını şöyle sürdürdü: "Eski dünya kupalarında bizim bayrağımız göndere çekilirdi. Bana göre İsrail'i yetkililer bu bağlamda bir şeyler yapmaları gerekir. Zira bu konu başta bizi rahatsız etti. Gerçi biz şimdi anlıyoruz ki İsrail'i yetkililer var olan gerçeği doğru şekilde algılamışlar ve dünya kamuoyu ve özellikle Araplar ve Müslümanlar arasında nasıl bir konuma sahip olduklarını biliyorlar. Bu yüzden fazla zahmete katlanmadılar." Söz konusu muhabir sözlerinin devamında şöyle yazıyor: "Kahvehaneler, restoranlar, mağazalar, cadde ve otobüsler gibi Doha kentinin tüm noktalarında Filistin bayrağı. Sanki Filistin milli futbol takımı Dünya Kupası'na 33. takım olarak katıldığını düşüneceğiniz şekilde kentin tüm taraflarında göze çarpıyor."
Siyonist rejim 12. Kanal TV'de bir raporda Tunuslular için Filistin, Dünya Kupası'nda her şeyden daha çok önemli olduğunu vurguladı. Raporda Tunus milli takımının Avustralya ile karşılaştığını fakat takım taraftarlarının başka bir meseleyle meşgul olduklarını, onların birçoğunun Filistin halkına destek vermek için katıldıklarını ve Filistin halkına destek mesajını diğerlerine ulaşmaya çalıştıklarını belirtti. Onlar Filistin özgürlüğü temalı pankartlarla stadyuma girdikleri öyle ki bazıları bu karşılaşmaları Filistin'de olup bitenlere dünyaya duyurmak için iyi bir fırsat olarak gördüler.
Hiç şüphesiz Futbol Dünya Kupası organizasyonu, Filistinliler ve Filistin ülküsüne destek veren Müslüman ülkeler için tekrarlanmayacak altın bir fırsattı ki her gün onun sembolleri ve simgeleri binlerce muhabir ve gazetecinin kameralarına yansıyarak dünyaya haber ediliyor. Amerikan basınından Los Angeles Times gazetesi de Filistin meselesinin Dünya Kupası karşılaşmalarının eksen konusu haline geldiğini yazdı. Gazete bu bağlamdaki haberinde şöyle diyor. Fas milli takımı toplu fotoğraf çektirmek için bir araya geldiklerinde oyuncular ülke bayraklarını göstermekle kutlama yaptılar. Fakat birkaç oyuncu tarafından gösterilen bir başka bayrak da vardı ve o da Filistin bayrağıydı. Öyle ki bayrak stadyumun dört bir yanında görülüyordu. Aslında ilk kez Batı Asya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda böyle bir olay yaşandı.
Haber şöyle devam ediyor. Bu Dünya Kupası birçok zor soru ile karşı karşıya, örneğin hangi düşünceye açıklanma izni verilir veya böyle bir spor olayında siyasetin yeri var mı yok mu? Tabii ki FIFA kuralları futbol ve siyaset karışımını yasak diyor. Fakat Avrupalılar Ukrayna için bu yasayı ayaklar altına alarak cezalandırılmadılar ki bu da Batı'nın çelişkili standartlarından bir başka örnektir.
Son zamanlarda Polonya milli futbol takımı kaptanı Robert Lewandowski, Ukrayna bayrağı renginde kaptanlık kol bandı kullanacağını duyurdu. Ayrıca Mısır squash oyuncusu Ömer Ferec de Mart 2022'de Londra'da düzenlenen Optasya şampiyonluğunda "Bize asla sporda siyaset konusunda konuşmamıza izin verilmedi. Fakat aniden izin çıktı. Öyleyse şimdi izin verilince insanların dünyanın her yerinde baskı ve zulüm altında olan halklara bakmalarına ve son 74 yılda Filistinlilerin ne kadar zulme uğradıklarını bilmeleri umut ediyorum," dedi.
Siyonist rejimiyle ilişkilere normalleşmeye karşı olan protestoculardan Rada Yasin de ona bu fikri verenin Rusya ve Ukrayna savaşı olduğunu, zira taraftarların Rusya'nın saldırısına itiraz amacıyla stadyumlarda Ukrayna bayrağını açtıklarını söyleyerek şöyle devam ediyor. Öyleyse Avrupa ülkeleri Ukrayna'daki acı durum hakkında konuşuyorlarsa biz de Filistin meselesi konusunda konuşma hakkında sahibiz. Özellikle de bir Arap ülkesinin ilk kez Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yaptığı bir sıra.
Değerli dinleyiciler, 2022 Katar Dünya Kupası organizasyonu sırasında Filistin'e verilen destek konusunda hazırladığımız programımızı dinlediniz.
Programlarımızı www.parsude.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmeleri gözden geçireceğiz.
Önce önemli başlıklar.
Hamas hareketinin kuruluşunun 35. yıl dönümü kutlamasının düzenlenmesi.
Irak'ta IŞİD terörizminin yenilmesinin 5. yıl dönümü kutlaması
ve ayrıca Ürdün'de yakıt pahalılığına itiraz eden halk gösterilerinin düzenlenmesi
geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmelerdi.
Şimdi detaylar.
Geçtiğimiz hafta Filistinliler, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın kuruluşunun 35. yıl dönümünü kutladılar. Bu hareket 14 Aralık 1987'de Şeyh Ahmet Yasin ve Müslüman kardeşlerin bazı liderleri tarafından Gazze şeridinde kuruldu. Hamas bu 35 yılda büyümekte olan bir süreç yaşamıştır. 2006 yılından itibaren Hamas artık sırf askeri yaklaşıma sahip bir direniş grubu değil, 25 Ocak 2006 seçimlerinden sonra iktidara geldikten sonra direniş ve siyaset konusunu birleştirmeye çalışan bir siyasi direniş grubudur.
Bu doğrultuda Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye bu hareketin kuruluşunun 35. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada şunları söyledi. Hamas direniş ile siyaset arasında bağ kurdu ve siyaset hiçbir zaman direniş projesine karşı olmadı. Ve biz seçimleri kazanıp devlet kurduğumuzda bile direnişi sürdürdük ve direniş Hamas devletinin sayesinde gün be gün daha güçlü oldu. Öyle ki iş Muhammed Deif komutanlığındaki Kassam ordusunun kuruluşuna sürüklendi. Çarşamba günü Gazze'de Hamas'ın kuruluşunun 35. yıl dönümü kutlamasına katılan on binlerce Hamas yandaşı çalkantılı sel ile Kudüs'e doğru geliyoruz sloganı attı. Törenin platformu İslam bayrakları ve ortasında İslam Cumhuriyeti bayrağı ile süslenmişti. Hamas, Arap ve İslam ülkelerinin bayraklarının dikilmesinin, Mescid-i Aksa'nın Filistin ulusu başta olmak üzere tüm İslam ülkelerinin önemli pusulası olması ve her zaman öncelikte kalması gerektiğinin bir kanısı olduğunu duyurdu. Bu törene Hamas kadrosu ve farklı Filistinli gruplar ile bunların askeri dallarının üyeleri ve Filistin Yasama Meclisi temsilcileri katıldı.
Hamas hareketinin liderleri ve komutanları işgalcilik yok oluncaya ve Filistin toprakları tamamen özgürleştirilinceye kadar direnişin sürdürülmesine vurgu yaptılar. Gazze şeridindeki Hamas hareketinin komutanı Yahya El-Sinvar yaptığı bir konuşmada şunlara vurgu yaptı. Hamas, Siyonist işgalcileri esirlerin takas sözleşmesini tamamlaması için belirli bir süre tanıyacak ve Siyonistlerin gecikmeye devam etmesi halinde bu hareket Siyonist esir askerlerin dosyasını her zaman için kapatacak ve esirleri serbest bırakmak için başka bir adım ve yöntemi benimseyecek. El-Sinvar Gazze şeridindeki Filistin halkına bu bölgenin zalimane kuşatmasının iradelerini kıramadığından ve Siyonistlerin saldırganlıklarının ve savaşlarının Gazze halkının çelik iradesini zedelemediğinden dolayı teşekkür etti. El-Sinvar, Mescid-i Aksa'nın ve Filistin topraklarının savunulması için tam hazırlığın gerekliliğini ve tüm direniş gruplarının ve İslam ümmetinin nihai savaşa ve Filistin topraklarından işgalcilin kökünün sökülmesine hazırlanması gerektiğini vurgu yaptı.
Geçtiğimiz hafta Irak halkı IŞİD'in bu ülkede yenilgiye uğratılmasının 5. yıl dönümünü kutladı ve bu terör örgütünün Irak'ın farklı bölgelerindeki gizli ögeleriyle mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. IŞİD terör örgütü 2014 yılında Irak'ı işgal ederek bu ülkenin nüfusunun 1/3'ünü işgal etti ve bunun devamında uyguladığı ağır şiddetlerle bu nüfusun büyük bir bölümünü yerinden etti ve Irak için büyük bir insani krize imza attı. Yevmul Nasr yani Zafer günü IŞİD'in Irak'ta çökertildiği gündür. Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani, IŞİD'in bu ülkede yenilgiye uğratılmasının 5. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı bir mesajda bu başarıda merciliğin rolüne vurgu yaptı ve biz yiğit Iraklı erkekleri fetvalarıyla savaş alanlarına yönlendiren Irak'ın yüce ve bilge merciliğine teşekkür ediyoruz dedi.
Haçlı Şabi Hareketi'nin başkanı Falih El-Feyyaz, Irak'ın IŞİD işgalinden kurtuluşunun 5. yıl dönümü kutlamasında şunları söyledi. Terörizme karşı zafer, şehitlerin emeği ve mücahitliğiyle elde edildi ve zafer şehitleri olan Kor General Şehit Hac Kasım Süleymani ve Şehit Komutan Ebu Mehdi El Mühendis bunların başında yer alıyor. Irak, şehitlerin kanlarıyla özgürleştirildi ve bu faktör Iraklılar arasındaki her türlü tefrikayı yok etti. Feyyaz şunları vurguladı. Hepimiz Irak'ı savunmada Şehit Hac Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi El Mühendis'iz ve onlar gibi savaş alanlarına gireceğiz. El Feyyaz, Irak'a yabancıların her türlü egemenliğine karşı çıkarken şunları vurguladı. IŞİD'e karşı zaferde Irak ulusunun tüm kesimleri rol oynadı ve bu büyük başarı düşmanlarımızın gizlice Şam isteklerini takip ettikleri bir sırada korunmalıdır. Irak'ta IŞİD'in yenilgisinden 5 yıl sonra bu bölgede tekfircilik düşüncesi tehlikesi hala vardır. Iraklıların böyle bir felaketin tekrarlanmaması için bazı gereklilikleri dikkate almaları yerinde olacaktır.
IŞİD'in yenilgisinden 5 yıl sonra şimdi Iraklılar kendilerine dünyanın en büyük Amerikan Büyükelçiliğinin neden bu ülkede inşa edildiğini sormalı. Beyaz Saray, Irak'ı hala işgal edilmiş bir ülke olarak görüyor ve Amerika'nın bu ülkedeki askeri varlığına son verilmediği sürece huzurlu bir Irak'ın oluşmasını bekleyemeyiz. Irak topraklarının özgürleştirilmesi destanı, Yüce Şii merciliğinin Farz-ı Kifaye fetvasından sonra başladı. Bu tarihi fetvanın ardından terörizmle mücadele için halk gönüllülerinden oluşan Haçlı Şabi kuruldu ve ardından tekfircilerin ve onların bölgesel ve uluslararası destekçilerinin gövdesine ağır ve korkunç darbeler indirdi. Bugün de Irak'ın, Amerika'nın ve bölgesel uşaklılarının etkisi altında birçok tehlikeyle karşı karşıya olduğu bir sırada, bu direk bu ülkeyi gelecek tehlikelerden koruyabilir.
Geçen haftadan bu yana Ürdün, bu ülkenin ekonomik krizine tepki olarak geniş çaplı protestolar ve grevlere tanık olmaktadır. Ürdünlü protestocular sokaklara gelerek benzin fiyatının artması ve hükümetin ekonomik politikalarına karşı protestolarını gösterdi. Son günlerin en önemli grevlerinden biri de yakıt fiyatlarına yapılan zam nedeniyle şoförlerin ve toplu taşıma sektörünün grevi oldu. Ürdün'de motorun fiyatı 2022 yılında art arda 8 zam yapıldıktan sonra %45 artmıştır. Bu sorun Ürdün'de kamyon şoförleri ve toplu taşıma grevinin ve bu ülkenin illerine yayılmasının kıvılcımıydı.
Tahran Radyosu.
Grevcilerin temel talebi kamyon, toplu taşıma otobüsleri ve taksilerin hareketinin bağlı olduğu başta mazot ve 90 oktan benzin olmak üzere petrol ürünlerinin fiyatlarının düşürülmesi. Ürdün devleti grevlerin sona erdiğini iddia etti. Ancak bu grevler Ürdün'ün günündeki bazı şehirlerde yeniden alevlenen ve halk gösterilerine yol açan külün altındaki bir ateş olarak tanımlanabilir. Ürdün'ün güneyinde yakıta itirazların artmasının ardından bu ülkenin genel güvenlik kurumu, üst düzey bir polis subayının öldürüldüğünü duyurdu. Bu polis subayı güneydeki Me'an ilindeki El Hüseyniye bölgesinde gösterileri kontrol ederken başına gerçek merminin isabet edilmesiyle öldürülmüştür. Genel Güvenlik Kurumu raporunda Ürdün yetkililerinin yasa dışı sabotaj olarak nitelendirdiği olaylarda bu polis subayına ek olarak bazı kişilerin de yaralandığını bildirmiştir.
Protestocular Ürdün kraliyet ailesi aleyhinde sloganlarla Kral Abdullah'ın devrilmesini talep ettiler. Görgü tanıklarından naklen bazı haber kaynakları, Ürdün devletinin protestoları bastırmak için caddelere tanklar ve zırhlı araçla getirdiğini bildirdi. Ürdün'deki Amerika Büyükelçiliği, Ürdün'de bulunan Amerikan vatandaşları ve çalışanları Kerek, Tefile, Me'an ve akabe illerine seyahat etmekten kaçınsınlar diye duyurdu.
Birleşmiş Milletler sınır tanımayan gazetecilerinin bildirdiğine göre yıllık klasmanlara ve derecelendirmelere göre Suudi Arabistan dünyada muhabirlerin en çok baskı gördüğü ve bastırıldığı ülkelerden biridir. Bu örgütün 2022 uluslararası derecelendirmesine göre Suudi Arabistan muhabirlerin haklarının aşırı derecede ihlali ve ifade özgürlüğü ihlalleri açısından 180 ülke arasında 160. sırada yer almaktadır.
Sınır tanımayan gazeteciler raporunda Suudi yetkililerin ifade özgürlüğünü baskılayarak ve gazeteci, blogger ve yazarları tutuklayarak basını ve gazetecileri baskı altına almak için çeşitli yöntemler kullandığını belirtti. Arabistan'da ifade özgürlüğünü baskı altına alma ve bastırma yöntemleri arasında yurt dışındaki vatandaşların hareketini kontrol etmek için pasaport almanın kısıtlanması veya pasaportun iptal edilmesi, casus yazılımlarla cep telefonlarının hacklenmesi ve yurt dışında yaşayan sosyal aktivistlerin aile bireylerinin tehdit edilmesi yer alıyor.
Suudi medyasının neredeyse tamamı hükümetin doğrudan kontrolü altında çalışıyor. Özel Suudi medyası bile Suudi basın ajansı tarafından onaylanan resmi hükümet politikasını takip ediyor. Suudi medyasının çoğu monarşi veya yönetici sınıfa yakın çevreler tarafından finanse ediliyor ve hükümet bu mali bağımlılığı gazetecilere karşı bir baskı aracı olarak kullanıyor. Bu ülkenin Yemen savaşındaki rolünü eleştiren veya İsrail ile ilişkilerin normalleşmesine karşı çıkan gazeteciler vatan haini olarak görülüyor. Tarafsız kalmak isteyen ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı övme doğrultusunda var olan resmi pozisyonuna katılmayan kişiler de olası şüpheliler olarak görülüyor.
Ceza hukuku ile terörle mücadele ve siber suç yasaları eleştirel gazetecilerin küfür, hakaret, isyana teşvik, ulusal güvenliği tehlikeye atma veya kralın ve hükümetin imajına ve itibarına zarar verme gibi suçlamalarla tutuklanmasına ve askıya alınmasına izin veriyor. Örneğin her ikisi de irtidat örnekleri olarak kabul edilen yorumları internette yayımladıkları için mahkum edilen Raef Badavi ve Ali Abulhom'dan bahsedebiliriz. Suudi yetkililer gazetecileri tutuklamakla yetinmiyor, dahası da birçoğuna işkence yapıyor veya öldürüyor. Bunların en öne çıkanı Suudi Arabistan'daki durum eleştirdiği için İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda vahşice öldürülen eleştirel Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ydı.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünü dinlediniz.
Bizleri parsudi.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edu.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Dünya Kupası'nın final karşılaşmasında Arjantin, Fransa'yı penaltılar sonucunda 4-2 mağlup etti ve Dünya Kupası'nı 3. kez kazanmayı başardı. Fransa'nın Dünya Kupası finalini kaybetmesi Paris'te olaylara neden oldu. 2022 Dünya Kupası'nın altın top ödülünü Lionel Messi aldı. Asya Karate Şampiyonası'nda İran 6 bronz madalya kazandı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i uyumlu ülkeler arasındaki işbirliğini genişletmek, emperyalist cephenin baskısını etkisiz hale getirmenin yollarından biri olduğunu belirtti. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Amerika düşman olduğu her ülkeye yaptırım uyguluyor dedi. İran ve Nikaragua Dışişleri Bakanları iki ülke arasında kapsamlı işbirliği programına imza attılar. İran Dışişleri Bakanı Katar Milli Gün münasebetiyle Katar Devleti ve halkını tebrik etti. 3. Tahran Diyalog Forumu bugün başlıyor. İran'da yeni bir araştırma reaktörünün inşaatına başlandı. İran İslam Cumhuriyeti İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı en az 2 İran uydusunun uzaya fırlatılmak üzere olduğunu duyurdu. İran, Irak'taki terör saldırısını kınadı ve Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na verilen karara destek geldi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82, ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 veya +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.
Thank you. Bismillah.